Teknoseyir'in haftalık gündem değerlendirme podcastine hoş geldiniz. 28 Mart 3 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen kayda değer teknolojik gelişmeleri sizler için bu programı değerlendireceğiz. Ben Özkan Erden, yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan ve Murat Gamsız var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Ben bu haftayı biraz hasta geçirdim. Sesimden de belli oluyordur. Sizin
Geçmiş
tarafta
olsun.
neler vardı?
Geçmiş olsun. Aynı derecede durgun ve keyifsiz de diyebilirim. Teknoloji gündemi çok durgundu.
Ben de haftayı genelde yine çalışmaların haricinde Crysis'e ayırdım biraz. Uzun zamandır oyun oynamıyordum açıkçası. Geçen hafta programda zaten aldığımı söylemiştim. İşte bugün de konuşacağız zaten.
Seninle hafta eğlenceli geçmiş o
Evet.
zaman.
O zaman hemen ben hızlıca gündem maddelerimizi sıralayayım. Arkasından teker teker her zaman olduğu gibi konuşmaya geçelim. Öncelikle TeknoSeyir bir ayını doldurmak üzere. Birkaç günümüz kaldı. 3 Nisan itibariyle bir ayını
Evet,
doldurmuş olacağız.
evet.
Bunu değerlendireceğiz. Geçen hafta bir kavgadan bahsetmiştik Intel HP Oracle arasında. Oracle cevap verdi. Dijital müzik satışlarının bu sene CD satışlarını geçmesi bekleniyor. Amazon hem uygulama mağazası açtı hem de bulutta müzik servisini kullanım açtı. Apple uygulaması yok. Sadece Android'e hedefleyen bir uygulama var. Bunu konuşacağız. Google'un arama sonuçlarını beğenme özelliği geliyor. Şu anda deneysel de olsa. MySpace'in durumu işler acısı gözüküyor. Bu sene sonuna kadar ayakta kalır mı? Bu gündemin tartışma konusuydu bu haftada. iPad 2'ye Dell'in bazı olumsuz değerlendirmeleri var. Microsoft'un ise tablet pazarına yönelik bazı değerlendirmeleri var. Yine Microsoft ile ilgili bir haber. Windows 8 üreticilere erken betası gönderilmiş durumda. Windows 8'in en temel özelliği neydi? Tabletlere yönelik olması. Microsoft'un bu söylemi ne kadar çelişecek bunu tartışacağız. Bunlar dünyadaki gündemimizi, bir de Türkiye'de olan gündemimiz var. Bunlara değinelim. Özgür Yazılım ve Linux günleri başladı. Haberimiz olmadan başladı, haberimiz olarak bitti. Point Otel'de oyunculara özel bir salon açılıyor. The Game adında. Murat'ın Crysis 2 değerlendirmesi var. TT.net'in yedekleme hizmeti olan online yedekleme NetDisk hizmetini inceledik. Yaşadığımız sorunları anlatacağız. Ve TeknoSeyir neler oldu? Bunlardan bahsedeceğiz. Hemen hızlıca geçen haftanın aslında konusu olduğu için isterseniz Intel HP Oracle olayından bahsedelim. Levent abi
Evet.
istersen olayı kısaca bir özetleyelim. Sonra arkasından Oracle ne yaptı? Bilgi verirsen bize.
Kavga dövüş haberleri. Şimdi geçen hafta konuşmuştuk. Intel, Oracle, HP birbirine girmiş durumdalar. Çünkü Oracle bir açıklama yaptı ve Intel'in 64 bitlik özel mimarisi Itanium. Biz artık yani Itanium ömrünün sonuna geldi. Biz de artık Itanium için yazılım çıkartmayacağız dedi. Buna Intel kızdı ama bir yandan da Intel'den önce HP kızdı. Çünkü HP en çok hani Itanium'lu sistem üreten Integrity sistemleri. HP Oracle'ı azarladı. İşte siz böyle konuşarak müşterilere, kurumlara zarar veriyorsunuz. Itanium'da daha biz en azından daha 10 sene destekleyeceğiz Itanium'u dedi. Daha sonra Intel konuştu. İşte en başı Intel'in en yükseğindeki isim Paul Otellini çıktı. Biz daha yeni Itanium'un yeni neslini duyurduk. Yok öyle bir Itanium öldü diye bir durum dedi. Şimdi geçen hafta kavgayı bıraktığımızda bu noktadalardı. Şimdi içinde bulunduğumuz hafta içinde Oracle'dan yanıt geldi. Oracle bir kere kendi söyleminde ısrarcı. Yani Itanium'un öldüğü söyleminde ısrarcı. HP'ye yönelik bir suçlaması var. Siz diyor hani bunu biliyorsunuz ama gizliyorsunuz. Asıl diyor siz müşterilere zarar veriyorsunuz. Biz diyor sorumlu bir firma olarak hani bunu bu servisi bitireceğimizi yıllarca önceden haber veririz ki müşterimize işte müşterimizi korumuş olalım diyor. Ayrıca şu suçlamayı yöneltiyor. Biz diyor Itanium için yeni yazılım üretme öncelikle şunu söyleyeyim. Biz diyor Itanium için yeni yazılım üretmeyi durdurduk ama var olan yazılımları ve müşterileri desteklemeyi daha yıllarca sürdüreceğiz diyor. Ve işte şöyle de bir savunması var. Daha önce diyor Microsoft diyor Itanium'u desteklemeyi bıraktı. Red Hat desteklemeyi bıraktı, ses çıkartmadınız. Biz diyor bir dizi firma, İtalyum'u desteklemeyi bırakan bir dizi firma zincirinin en son halkasıyız. Niye bize kızıyorsunuz? Diyor. Şimdi kavga bu noktada. Artık haftaya bilmiyorum Intel ya da HP'den bir cevap gelir mi? Intel genelde pek kendisi konuşmaz da HP'ye konuşturtur belki. Ama hani geçen hafta söylediğim gibi Olympus Dağı'nda tanrıların savaşı sürüyor. Yüz binlerce dolarlık, milyonlarca dolarlık sistemler söz konusu, yatırımlar söz konusu. Bunların hiçbiri direkt kullanıcıyı ilgilendiren hizmetler ya da sistemler değil. Bakalım ne olacak? Bu evet. Sektörün tadı tuzu bu kavgalar. Olsun da biz de konuşalım.
İkinci konumuz dijital müzik satışlarıyla ilgili. Dijital müzik satışları nasıl artmıştı CD satışlarına paralel olarak? Bunun ilk aşaması aslında iPod'un çıkışıydı.
Evet.
iPod'la beraber iTunes'ta müzik mağazasına girip oradan müzik satın alabiliyorduk. Arkasından birçok firma aslında bu işe girdiler. Amazon var, Sony var
evet.
Bu işin içerisinde.
Hatta Nokia.
Evet, Ovi Store'la
müzik satıyor.
Öyle bir noktaya geldi ki dijital müzik satışları 2010 sene içerisinde, 10 senesi içerisinde neredeyse yakaladı CD satışlarını. Fakat geçememişti. Yapılan istatistiklere göre de bu sene içerisinde yani 2011'de dijital satışlar CD satışlarını geçecek. Siz daha önce aldınız mı bilmiyorum. Online müzik.
Aldım.
Benim de birkaç tecrübem oldu. Ben açıkçası bu gelişmeyi olumlu buluyorum ki gelecekte zaten bu yönde. Çünkü bizim bilgisayara indirdiğimiz müzikleri cihazlarımıza atıp dinleyebiliyoruz. Bir ara DRM denen sadece tek cihaza atma olayları vardı ama artık o gündemden artık çıktı gitti.
Azaldı.
O sistem artık uygulanmıyor. Yani dijital müzik satın almanın avantajı aslında hani çok ekonomik değil CD ile kıyaslandığı zaman.
Değil.
Örneğin bir şarkı 0.99 dolar. 14 şarkılık bir albüm almaya kalksanız 14 dolar gibi rakam yapıyor yaklaşık. Hani 1 dolardan hesaplarsak. CD'de yaklaşık o civarda. Ama tabii CD'deki her şarkı güzel olmadığı için müzik tarafında tek tek almak bazı kullanıcıların işine gelebiliyor. Ne diyorsun Murat, bu konuda var mı bir düşüncen?
Valla ben şuradaki istatistiklere bakınca işte %39 tek parçalık indirme, %32 albüm. Demek ki trend tek parçalar indirmeye doğru gidiyor. Zaten hep bunu söylüyorduk biz de. Yani albüm almanız bizim için sevimsiz tarafı neydi? Belki bir iki tane şarkısını seviyoruz ama bütün albümü alıyoruz şeklindeydi. Şimdi internet bize sadece istediğimiz şarkıyı alma imkanını sundu. Görünen o ki bu istatistiklere göre insanlar hakikaten albüm almak yerine tek tek şarkıları seçerek indiriyorlar. Artı zaten albümlerdeki şarkıları parça parça da olsa dinleyebiliyorsunuz artık almadan önce ya da başka türlü bir şekilde televizyondan, klipten, bir yerden duyup bir şekilde hoşunuza gidiyorsa anında indirebiliyorsunuz o şarkıyı. Gidişat aslında CD satışının online'a gitmesinden çok tek tek şarkıların indirilmesi yönünde. Yarın öbür gün sadece tek şarkıyla meşhur olan insanlar muhtemelen çıkacak ortaya.
Yani belki, şimdi de var da.
Ama işte artık kimse albüm yapmayacak. Yani evet. Bunun sonu o. Evet. Kimse oturup 10 tane şarkı yapmakla uğraşmayacak.
Evet.
3 tane şarkı yapacaksın ama hit olacak. Ondan parayı kazanacaksın. Gidişat onu gösteriyor.
Müzik tarafında bir hamle de Amazon'dan geldi. Amazon tarafında bu hafta konuşacağımız iki yenilik var aslında. Daha kısa olandan bahsedelim. Daha az konuşacağımız aslında. Amazon'da Android tabanlı cihazlar için uygulama mağazasını açtı. Ve adını da App Store dedi. Apple'ın ismiyle aynı. Apple buna dava açtı.
Doğal.
Doğal olarak.
Normal, evet.
Sadece Android cihazları destekliyor. Arkasından ne oldu? Amazon bulutta müzik oynatıcı denen bir servisini açtı. Yani bulut denen olay aslında dosyanın internette saklanması.
Evet.
Yani yapılan işlemin, bu dosya saklama olabilir, bilgisayar işlem gücü olabilir, uzaktaki bilgisayar kümelerinden faydalanılması anlamına geliyor. İşte Amazon ne yapıyor? Size bir tane alan tanımlıyor internette. Bunun işte 2 GB civarında ücretsiz olarak veriyor. Albüm alırsanız size 5 GB ya da 20 GB gibi alanlar verebiliyor. Bu uzaktaki sunucularda tutulan bir alan. Buraya şarkı atıyoruz. Bu şarkıları daha sonra, bu bizim hesabımızda kayıtlı tabii, Amazon'un Cloud Player denen oynatıcısına ya bilgisayarımıza ya da Android tabanlı cihazda yüklüyoruz bu uygulamayı ve internet üzerinden şarkıları çalıyoruz artık. Şimdi bilgisayar tarafından tamam, hepimizin evinde sonuçta yeterli kotaya sahip bağlantılarımız var diyeyim. Yani çok yeterli olmasa da. Fakat telefonlar için bir soru işaretiydi. Sonuçta çok ciddi paralar ödüyoruz bant genişliği için mobil cihazlarda. Amazon şöyle bir şey yapmış. İstediğiniz şarkıları cihaza doğrudan tamamen indirebiliyorsunuz. Daha sonraki çalmalarda artık internete bağlanmıyor. Bu tür bir çalışma yapmış. Tabii bu
cache'liyor.
Cache'liyor, evet. Saklıyor. Daha sonra buradan cihazdan oynatabiliyoruz. Tabii işin ilginç tarafı da şu. Amazon bu konuda çok iddialı, güçlü oynamaya çalışıyor ve sadece Android tabanlı cihazlara yönelik bu uygulama.
Evet.
Apple mağazası için bir uygulama çıkartmamış. Yurt dışından birkaç sitedeki kullanıcı yorumlarına baktım. Bizim bu taraflarda Türkiye'de çok meşhur değil biliyorsunuz. Bu tür orijinal internetten işte müzik alalım, satın alalım. Biz fiziği dinliyoruz varsa yoksa. Dinliyorduk. Kullanıcılar Android tabanlı cihazlara tekrar göz atabilirim diyen epey bir kitle var kullanıcılar cephesinde.
Hı hı.
İlginç bir gelişme o tarafta da.
Ben şunu merak ediyorum. Yani şimdi Apple'ın dükkanının adının App Store olduğunu çocuk bile biliyor. Hani hal böyleyken Amazon niye App Store koymuş? Yani bunu göz göre göre, hani bu mahkemenin geleceği belli. Gerekli şey yapmışlardır. Hani tescil araştırmasını yapmışlardır. Hani bu isim tescil. Çünkü bunlar milyon dolarlık yatırımlar.
Evet.
Birkaç milyon dolarlık yatırımlar.
O ne da baktım? Galiba önümüzdeki haftanın belki kavga konusu olabilir. Tartışabileceğiniz.
Yani Amazon göre göre niçin böyle bir hamle yaptı? Hani bir şeye mi güveniyor? Bildiği bir şey mi var? Hani mahkemede tutturabileceği bir şey mi var? Bir koz mu var? Göreceğiz.
Evet. İnternet tarafında bir diğer gelişme de Google'ın artık arama sonuçlarını şu anda deneysel de olsa beğenme özelliği geliyor.
Like yapacağız artık.
Evet, Facebook'ta like olayının Google versiyonu.
Allah Allah.
Şimdi bu konu aslında çok detaylı. Belki burada birkaç soru şey var, durum var konuşabileceğimiz. Bunlardan bir tanesi sosyal ağlarda artık biz kendi arkadaşlarımızın paylaştığı linkleri okuyoruz. Böyle herkesin de paylaştığı içerikleri okumuyoruz. Güvendiğimiz arkadaşların. Dolayısıyla referans, güvendiğimiz arkadaşların paylaştığı linkler önemli bir konuma geldi. Google'ın yaptığı bu sistemde öyle rastgele artı bir olayı değil. Bu beğenme olayı, ben Google'da bir arama yaptığım zaman sisteme tabii giriş yapmış olmam gerekiyor Google hesabımla. Siz benim arkadaşımsınız. Sizin hesabınız, yani sizin duvarınızda diyelim. Şu anda Google'un öyle bir şeyi yok ama Özkan bu bağlantıyı beğendi gibi size bir bildirim yapacak.
Hmm.
Google amacı burada sanki arama sonuçlarında sosyal ortamı oluşturmak. Sosyal ağ oluşturmak. Ben öyle hissediyorum.
Tanıtım videosunda da işte your friends falan ifadesi çok geçiyor.
Evet.
Amaç bir sosyal ağ tadında bir şeyler yapmak.
Evet. Yani böyle bir hamlede Facebook arama motoru işine girip orada like olayını gündeme sokarsa kim daha başarılı olur bilmiyorum. Sosyal ağ konusunda çünkü Facebook daha başarılı. Çok net bir gerçek bu. Şimdi burada aslında şöyle bir konu var. Google özellikle İngilizce olmayan dillerde arama sonuçlarında çok da kaliteli sonuçlar getiremeyebiliyor. Bu tabii ki diğer arama motorlarına, Bing'in Türkçe servisiyle kıyasladığımızda Google çok çok daha ileride ama mesela bir sürü çöp site halen Google arama motorunda. Google halen bu işi çözemedi.
Evet.
Şimdi bu sistem ilk çıktığında beğenme olayı, ben aslında acaba bu çöp site olayını çöp siteleri bir türlü buradan ayıklayalım mı amacıyla yaptıklarını düşündüm. Ancak burada da şöyle bir tehlike var. Bu tür sistemler çok kolay manipüle edilebilir. Yani ben bir ağ kurup, ki bunun hep pazarı var. Mesela Facebook'ta gidip sayfanız için 10 bin kullanıcı satın alabiliyorsunuz yurt dışından.
Evet.
Belli bir değeri var. Şimdi şunu da bilemeyiz. Google'ın bu artı bir olayı geldi. 200 kullanıcı birden bir linki
like
artı bir etti.
Ya Çin'de klasik hani şeyler kurulup artı birleme ofisleri kurulup
evet.
Hani 50 dolar ver 50 bin kere artı bir yapalım senin linkleri. Yani bu kesin, hani bunun geleceği kesin ama bakalım etkisi ne olacak.
Bunun da gelmesi aslında arama motorlarının Google'ın arama motorunun biraz sonunun gelmesine neden olabilir. Çok tehlikeli bir hamle aslında bu.
Yani eğer olması. Sıralamayı ne kadar etkileyecek bilmiyorum. Etkileyecekse evet. Google'ı bitirir yani.
Şimdi orada şöyle bir şey de var. Sen şimdi müşterisin. Önünde Google var, Facebook var. Şimdi Facebook her zaman şu avantaja sahip. Doğrudan, tamam o sahteciliği bir kenara bırakırsak, doğrudan kullanıcıdan feedback alıyor. Kim oldukları belli. Ama evet. Google bizi kişisel olarak şu anda bilmiyor.
İstatistik evet, olarak görüyor.
İstatistik olarak. Dolayısıyla ne yaparsa yapsın şu aşamada bizim isteğimiz dışında. Sonuçta ben Google'da arama yapıyorum. Orada benimle ilgili hiçbir şeyin çıkmasını da istemiyorum. Google'ın benimle ilgili bir şey bilmesini istemiyorum.
Evet.
Google işte cookie'ler olsun bir şey olsun benden ekstra bilgi çıkarmaya çalışırsa onun başına bela olur.
Evet.
Facebook tam tersi. Facebook'ta zaten kendi bilgilerimizi kendimiz isteyerek veriyoruz. Dolayısıyla insanlar kendi kişisel tercihlerini rahat rahat paylaşıyorlar. Öyle değil. Paylaşmaya devam edecekler.
Doğru.
Google hiçbir zaman insanlardan öyle o kadar detaylı bilgi toplayamayacak. Öyle bir sıkıntısı var.
Bir de şöyle hani Google ne yapsa göze batıyor.
Aynen
hani
öyle.
Bu konularda özellikle insanlar senin dediğin gibi Facebook'a seve seve açtıkları bilgilerini Google toplamaya kalkarsa bir anda ortalığı karıştırıyorlar.
Yani Facebook'ta işte sahteciliği düşünmezsek senin firma olarak reklam yatırımı yapman daha isabetli olabilir.
Çünkü doğru.
Google şu anda biraz nereye ya o şeyi veremiyor. Netliği veremiyor Facebook'taki.
Google'un şeyini de hatırlatalım. Yani Google'un Wave projesi vardı. Başarısız olduk, kapandı.
Evet.
Sosyal ağ tarafında da bir şeyler yapacağız dedi. Orkut hani bir şeyini göremedik. Google Friend Connect olayını çıkarttı. Yine bir numarası olmadı. Yani burada standartları biraz sosyal ağ tarafında Facebook belirliyor.
Aynen öyle.
Sosyal ağ konusunda Google en büyük herhalde sıkıntısı. Hiçbir şey yapamıyor. Hani Orkut çok daha eski bir sistem ama Orkut Brezilya'da falan şey olmuş. Hindistan'da ve Brezilya'da mı ne kabul görmüş.
Evet.
Diğer taraflarda Orkut'un esamesi okunmuyor.
Evet.
Ki Orkut'u geliştiren niye Orkut? Geliştiren bir Türk. O yüzden Orkut.
Öyle mi? Onu bilmiyordum.
Evet, evet. Onu gerçekten Orkut Bey diyelim soyadı aklıma gelmedi. Google'da çalışan bir Türk geliştiriyor. O yüzden adı Orkut. Ama nedense hani olmadı. İşte Wave olmadı. Buzz da olmadı bence.
Olmadı.
Yani Google bir türlü sosyal ağ kısmını beceremiyor bu işin. Bakalım ne olacak.
Evet. İnternet tarafında devam edelim. MySpace'e son dönemde giren çıkan var mı bilmiyorum ama MySpace ile ilgili çok güzel istatistikler yok. Şimdi MySpace'i biraz ayırmak lazım. Yani MySpace aslında daha çok amatör müzisyenlerin
evet.
Profesyonel olabilir. Kendi müziklerini orada gösterdiği, sunduğu bir tür paylaşım platformuydu. Yani Facebook gibi değil. Daha farklı.
Müzik çevresine kadar. Sonra evet. Şeye dönüştü. Hani herkes kendisine MySpace'te sayfa açmaya başladı.
Evet.
Türkiye'de hiçbir zaman popüler olmadı ama MySpace ya değil mi? Amerika MySpace'in olayı.
Evet. Amerika'da çok popüler. Fakat bu popülerite gün geçtikçe azalmaya başladı.
Gayet mesela, normal. Hiçbir sorun şey yok.
Burada. Yani ters son bir ayda 10 milyon kullanıcı kaybetmiş. Şaka gibi. Yani
20 de kaybedebilirdi yani.
Geçen sene de toplamda 50 milyon kullanıcı kaybetmiş. Şimdi tabii bu...
Her ne kadar kalmış?
Şimdi 60 milyon kadar daha kaldı söyleniyor. Şimdi bu kadar kayıptan sonra MySpace'in devam edip etmeyeceği bazı işin uzmanları tarafından soru işareti olarak nitelendirilmiş. Çünkü çok ciddi işten çıkarmalar olmuş. Bir taraftan dev gibi büyüyen Facebook, bir taraftan dev gibi küçülen MySpace. Ki bir zamanlar Facebook, hatırlayalım 2005-2006, Facebook MySpace'in çok gerisindeydi.
Tabii.
Kullanıcı sayısı olarak.
Artı müzik olayı da Jamendo gibi platformlara kaydı artık.
Ya Jamendo çok bilinmiyor Türkiye'de ama. Şimdi mesela
Türkiye'de bilinmiyor.
YouTube'da şu olay oldu. Şimdi YouTube'da bir video koyduğun zaman paylaşması kolay. Herkes işte Facebook'ta evet, paylaşıyor, evet. Orada paylaşıyor. Şimdi MySpace'e video koyduğun zaman bunu gidip de Facebook'ta adam akıllı paylaşamıyorsun.
Evet.
Facebook'ta büyük yayıncılar anlaşma yaptılar. Sony'nin var, işte aklıma gelmeyen o konuda çok şey değil. Bir sürü müzik plak şirketinin YouTube'la anlaşması var. Amatörler de kendi şarkılarını koyabilir, bunu paylaşabilir. Aniden popüler olabilir.
Bir de MySpace çok geçmişte çok sarsıldı. Bu işte çocuk istismarı falan olaylarının hep göbeğine düştü. Veri sızması yani kullanıcı verilerinin başka firmalara aktarılması, evet. Çalınması skandallarının ortasına düştü. Çok yıprandı bence. Şu anda MySpace'in ben bir hani mesela satılsa matılsa bir değerinin de olduğunu zannetmiyorum. Ben evet. MySpace alıcı çıkacağını zannetmem. Ya da hani çok komik rakamlarla alıcı çıkacaktır. İnternet böyle. Ömrünü tamamlıyor servisler. MySpace de demek ki hafiften bize veda etmeye hazırlanıyor. Bizi Türkiye'yi hemen hemen hiç etkilemeyecektir.
Tabii Türkiye'de zaten bir kullanımı
yok. Yok yani veya bir şey biliyorum. 3-4 tane yani öyle amatör gruba falan rastladım. Müzik grubuna. Ama o kadar yani. 4-5-10 o kadar.
Evet. Şimdi Microsoft tarafına geçelim. Microsoft tarafında iki haberimiz var. İlki Windows 8 ile ilgili. Windows 8 halen tabii çok yeni. Beta, ön beta sürümleri hafiften içeride test edilmeye başlanmış. Yakında beta'ya geçtiğinde kullanıcılar da ucundan görecektir Windows 8'e. Windows 8'deki en temel yenilik şu olacak. ARM işlemci mimarisine destek ve tabletler için özel bir sistem. Yani tabletler için özelleştirilmiş yapı.
Arayız.
Nasıl ki Android işte 2.2, 2.3'te tabletler için uygun değil diyorduk. 3.0 Honeycomb sürümü çıkarıldı. Windows'da Windows 8 ile beraber tablet tarafında güçlü olmak istiyor. Bir taraftan bu gelişme var. Windows 8'in olayı var. Diğer taraftan da Windows, Microsoft'un tabletler arada böyle bir yerde kalmış. Ömürleri çok uzun değil demeci var.
bir yandan destekliyorsun, bir yandan çelme takmaya çalışıyorsun.
Evet.
Valla şimdi Windows 8'in ARM işlemcileri desteklemesi çok büyük bir olay. Çünkü hani şimdi eskiden Windows NT 3-4 mimari desteklerdi. DEC Alpha desteklerdi. MIPS desteklerdi. Ve x86 işlemcileri desteklerdi. İşte sonra bunların hepsi teker teker gitti. x86 mimarisi kaldı. Bildiğimiz hani Intel mimarisi kaldı. Şimdi yine yeni bir Windows'a yeni bir mimari geliyor. Fakat hani buradaki ilginç taraf şu. ARM işlemcili sistemler Intel'den daha çok. Yani evet. ARM işlemci ve Nvidia hazırlanıyor kendi işlemcisini. Ve dolayısıyla şey olacak. Hani bilgisayar tozlu raflarda konuştuğumuz günlere bir şekilde döneceğiz. O zamanlar bir 486 bilgisayar alırdın ama içindeki işlemci Cyrix olabilirdi. AMD olabilirdi. Intel olabilirdi. İşte Centaur bilmem ne, Next Gen, ST Micro, Winchip böyle bir sürü şeyler vardı. İşlemciler evet. vardı. Ama hepsi Windows 95'i çalıştırırdı. Şimdi birazcık o duruma geleceğiz. Yani Windows 8'li bilgisayarımız belki de Intel tabanlı olmayacak. Hani bir laptopumuz olacak, masaüstü bilgisayarımız olacak ama tamamı Nvidia kaynaklı olacak belki.
Bence güzel noktaya değindin Lent abi. İlginç bir durum var. PC tarafında tamamen pazara hakim olan Intel, yani Windows artı Intel ikilisi. Mesela Intel'in tablet tarafında kullanabileceği işlemcisi yok.
Evet.
Microsoft'un da tablet tarafına uygun işletim sistemi yok. Şimdi mesela HP gibi, Asus gibi bazı üreticiler Windows 7 tabanlı tabletleri piyasaya sundular. Ancak kullanım deneyimi Android tabanlı ya da iPad'ler gibi rahat ve pürüzsüz değil. Windows 8 açıdan geçiş açısından önemli tabletler açısından. Intel'de bir sonraki dönemde tabletlere hitap eden bir işlemci hazırlanıyor. Hatta Intel şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz 2015'te tabletteki işlemcilerde lider olmalıyız diye bir açıklama yapmıştı.
Şimdi sektörde süre giden iki mücadele var. Hani mücadele birbiriyle mücadele değil. Şimdi Intel'in bir mücadelesi var. Bu var olan her elektronik cihaza işte x86 mimari bir işlemci koyabilmek. Başarabiliyor mu? Başaramıyor. Çünkü Atom muhteşem bir işlemci fakat bir türlü cep telefonuna ya da işte el bilgisayarına falan girecek kadar enerji tüketimi düşmüyor.
Evet.
Atom netbook'un altında hiçbir şeye giremiyor. O yüzden Atom olmadı. Intel'in hayalini gerçekleştirmedi. Şimdi başka bir hayal mücadele Microsoft'un ki. Microsoft'ta var olan her cihaza Windows yükleyeceğim mücadelesini sürdürüyor. O da hani telefonlara bir türlü giremedi. Başaramadı. Fakat burada Intel Microsoft'u kendine bağlayamadı. Microsoft Intel'i harcadı. Hani ARM Microsoft kendi amacına erişmek için Intel'i çaresiz bıraktı. Yani baktı Intel'den hayır gelmiyor. Kendisi X86'nın yanında ARM'ı da desteklemeyi seçti ve bir anda hani küçücük cep telefonlarına kadar bütün manzara Microsoft'un önüne açıldı.
Evet.
Intel kenarda saç baş yolmakta. İşte hani yapacağız 2015'te bütün piyasa bizim olacak falan. Hani biz bunları daha önce de duyduk. Ama bu kadar kolay olmuyor. Hele şu ARM mimarisinin olduğu alan, Intel'in bir türlü giremediği alan. Bakalım. Yani şu anda Microsoft daha avantajlı. Yani iki firmanın hayaline ulaşma mücadelesinden bahsetmiştim. Microsoft daha hayallerine
yakın
daha yakın gözüküyor.
Evet. Türkiye ile ilgili değerlendirmelere geçebiliriz isterseniz. Bunlardan ilki Özgür Yazılım ve Linux günleri ile ilgili.
Evet.
Şimdi onunla ilgili bir düşüncemi söyleyeyim. Arkasından abi sen de fikirlerini söyleyeceksin. Fikirlerim var onunla ilgili. Sebit fuarında birkaç sene evvel Pardus ekibi gelmişti.
Evet.
Gerçekten bu tür standlara, bu tür etkinliklerde Linux uzmanları, Linux'a hakim kullanıcılar bir araya geldiğinde çok güzel fikirler ortaya çıkıyor. Yani Linux'u özellikle kurumsal tarafta nasıl kullanabilirsin? Kullandığında ne tür uygulamalar senin hizmetine açık? Gibi birçok bilgiyi almak mümkün. Maliyetleri nasıl düşürürüz gibi. Senin sanırım farklı bir konuda şikayetin var.
Ya benim şikayetim şu. Bunlar hakikaten güzel etkinlikler. Çok hani tutkulu geçen etkinlikler. Yabancı misafirler geliyor. Önemli isimler geliyor. Konuşmalar yapıyor falan filan. Hani güzel şeyler birkaç gün gerçekleşiyor da. Özkan bir türlü duyurusunu, tanıtımını halledemiyorlar. Bak bu etkinlikler oluyor. Bir hafta etkinlik gerçekleşiyor. Bittikten sonra haberimiz oluyor. Ki yani biz bu işin içindeyiz.
Evet.
Ya yani bize haberi ulaşmıyor. Bize haberi ulaşmadığı için biz okuyuculara bunun haberini ulaştıramıyoruz. Yani Linux ki hani Pardus'un bir PR ajansı falan da var artık. Öyle eskisi Kapitör. Gibi şey değil ama yani bir türlü bu tür etkinliklerin duyurusu yeteri kadar güçlü yapılmıyor. Kendine kapalı bir kabuk içinde gerçekleşiyor. Yani şu etkinliklerden bizim haberimiz olsa hem sitelerden duyururduk hem belki hani programımıza şeyimize uyuyorsa giderdik. Yani hatta icabında
program
biz
çekerdik.
De şey yapardık. Hem program çekerdik. Belki biz de konuşurduk. Hani donanım konusunda. Biz de bir workshop yapardık. Evet. Hani neden olmasın. Ama işte etkinlik bittikten sonra haberimiz oluyor. Ya şu Linux dünyası PR konusunda biraz daha hani kendini geliştirsin. İcabında bizlerle, bizi de tanıyorlar aslında.
Evet.
Bizlerle konuşsunlar, biz fikir verelim. Biz yardımcı olalım. Hani bültenlerini biz hazırlayalım, biz yollayalım hatta kendi evet. meslektaşlarımıza gönüllü olarak. Ama biraz daha çalışsınlar.
Bu işle uğraşan arkadaşlardan lütfen bizimle temasa geçmelerini hatta daha yakın iletişim içinde olmalarını bekliyoruz.
Yani daha çok konuşsunlar bizimle. Biz gönüllü olarak onların davasına yardım etmeye hazırız. Ama hani ben Özgür Yazılım ve Linux günlerinin ne zaman başlayacağını takip edemem. Evet. İşim başımdan aşkın. Onların bana duyurması lazım. Ki ben onlara yardımcı olayım.
Evet. Point Otel'de oyunculara özel bir salon açıldı. The Game.
Evet, ilginç bir durum.
İlginç bir gelişme. Bu henüz gezemedik fakat gezeceğiz burayı. Sizin için deneyimlerimizi aktaracağız daha sonra. İlginç olan bir detay var. O da yıllık aidatının, üyelik aidatının 2000 lira yani, civarında olması.
Şimdi Özkan bu spor salonuna üye olursun ya. Şimdi o konsepti gerçekleştirmişler. 5 yıldızlı bir otelde. İşte çok büyük bir salon. 150 mine konsol ya da işte oyun hani noktası varmış. Hani o kişinin oynayabileceği. Şey var. Hani ne bileyim şey Guitar Hero için bütün işte enstrümanların olduğu stüdyo ortamı. Yok işte Wii'de tenis oynamak için tenis kortu. İşte bütün hani lüks bir ortam kurulmuş. PlayStation 3 var, Wii var. PC'ler var. Acer zannedersem sponsor olmuş. Acer'ın oyun PC'leri var. İşte Xbox yok anladığım kadarıyla. Böyle bir oyun ortamı kurulmuş. Her şey çok güzel. İşte sonuçta hani nedir? Gideceksin hani spor salonuna yazılmış gibi gideceğim burada. Arkadaşlarınla falan oyun oynayacaksın. Döneceksin. Fakat hani yıllık aidat ben 2000 lira gibi bir rakam okudum. Ya şimdi bu dünyada ilk olduğu iddia ediliyor. Açıkçası hani ilk olabilir gerçekten de. Hani ben dinleyicilerimiz de kendi düşünce bu konudaki düşüncelerini özellikle yazsınlar. Şimdi harika bir salon, bütün oyun makineleri ve oyunlar emrinde, büyük ekranlar, her şey emrinde. Gidip arkadaşlarınla oynuyorsun ya da tek başına oynuyorsun. Ama evinde değilsin sonuçta. İsterler mi böyle bir şey? Tabii yüklü bir aidat ödüyorsun. Oynayacaklar mı? Oynarlar mı? Merak ediyorum.
Ya ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi oyunu oynarken biz ne yapıyoruz? Evde böyle rahat rahat, üzerimize rahat elbiselerimizi giyip.
Hele ki konsol
oyunu. Kucağımızda yiyeceklerimiz. Gece uykusuz kalıyoruz. Sabahlara kadar oyunları bitirmeye çalışıyoruz.
Pijamayla yani, oynuyorsun. Şortla oynuyorsun.
Oyun oynamanın doğasında daha farklı şeyler var. Yani bir otelde gidip şimdi...
Ya spor salonuna gidersin de.
Spor salonu çünkü çok limitli bir şey. Bir saat gideceksin.
Bir de hoca var.
Şey yemekten var. Önce gitmen lazım.
Çalıştırıcı var. Şey var. Hani o yüzden gidiyorsun biraz da.
Evet. Yani bana konsept biraz ters geldi. Ben şeye kesin yani mesela otele gelen bir müşteri oyun tutkunudur. Gider oynar orada. Belki bir hafta kalacaktır. İki hafta kalacaktır. Etkinlik yaparsın. Çok güzel etkinlikler yapılır orada. Ki onu da
yapacaklarmış.
Fakat kişisel olarak oyun oynayan kişiler kendini eve atıp rahatlayıp şöyle bir yemeğini yiyip işte suyunu içip yanına içeceğini alıp gerekirse mısırını patlatıp böyle yayla yayla oyun oynamak ister. Yani bu konsepte çok ters. Ben kullanıcı cephesinden kişisel olarak pek tutulmayacağını düşünüyorum.
Ya ben şeyi çözemedim Özkan. Hani hedef kullanıcı kitlesi ne? Şimdi bak, bizi dinleyenlerin de arasında çok büyük kısmı oluşturan hani PC oyuncuları, hele biraz da hani genç arkadaşlar. Bu arkadaşlar hani aidat ödeyeceklerine beğendikleri oyunu alıp evlerine gidip oynarlar. Kendi overclock ettikleri, geliştirdikleri, modifiye ettikleri bilgisayarlarıyla odalarında çatır çatır oynarlar.
Evet.
Hani tutup da hele bu arkadaşlar hani 2000 lira desen adam o ben 2000 liraya 2 bavul oyun alırım abi der. İşte bir tane de gelişmiş ekran kartı alırım der. Güler geçer. Şimdi bu gençlerin hiçbirinin buraya gideceğini zannetmiyorum.
O konuda iki şey ekleyeyim sana. Birincisi mekan tabii ki artı 18. Yani küçük çocuklar için değil. İkincisi sloganları The Game for Big Kids. Yani büyük çocuklar için. Yani burada parası de 30 yaş civarı gibi gözüküyor.
Orada da işte ama hani o tamam. Bizim nesil. Şimdi orada da düşünüyorsun. Ya hani ya alırım konsolumu, oyunumu. Evimde ya, oynarım. Arkadaşlarımı da evime toplarım. Güle aynen. Oynaya hani sıra beklemeden. Ya o sizin makineyi başkası oynuyor kusura bakmayın denmeden. Ne bileyim hani oynarım.
Oyun açısından buranın şöyle bir avantajı var. Evine kuramayacağın oyun sistemlerini sana sağlıyor. Sözatör şeklinde.
O güzel. Hani Guitar Hero'da bütün grubun hani Rock Band'de bütün ya da grup.
Araba yarışları.
Ama biz yani temel oyun şeyiyle bakalım yani. Şimdi o açıdan bakınca kullanıcıların çoğu evde oturup oynamayı tercih edecektir diye düşünüyorum.
Çok yani zor. Çok zor. Olurlar yani tabii. Çok zor. İnşallah olurlar. Gidelim bakalım.
Eminim içeri giren herkes beğenecektir. Biz de beğeneceğiz. Ama tabii yani kitle ve insanların ihtiyacı orada çok önemli.
Bakalım çok büyük bir yatırım yapılmış.
2 mi 2,5 mi? İnsanlar spor yerine sakın bunu tercih etmesinler değil mi?
Yani 2 mi 2,5 milyon dolar mı ne deniyor?
1,5 milyon.
Sony Nintendo lansmanlarını burada yapacakmış. Hatta uluslararası lansmanlarını burada yapacakmış. Umarım yatırdıkları bu büyük meblağın geri dönüşünü alırlar. Umarım hani Türkiye'de oyun sektörünün büyümesine vesile olur. Davet ederlerse gidip görmek isteriz. Fakat hani şunu da hatırlatalım. Bir basın lansmanı yine kısıtlı. Hani bir kısım medya davet edilmiş. Biz meslektaşlarımızın haberlerinden okuduk. Bu TTNet'in basın organizasyonlarını yapan arkadaşlar da artık hani ne yaptıklarını, ne yapmaya çalıştıklarını bence bir karar verse iyi olacak. Çünkü Crysis'in lansmanı da yine
bir kısım
medya davet edildi. Bunu da biz haberlerde okuduk. Hani artık şu davetli listelerini yani basın listelerini bir hale yola koysunlar. Çünkü sorduğumuz zaman biz sizi davet etmiştik ama elinize ulaşmamıştır falan diyorlar. artık düzeltsinler bu listeleri.
PR şeyinin konusunun kanayan
Konuş konuş bitmez.
Murat, senin Crysis 2 değerlendirmen var. Hmm. Bu hafta Crysis 2 oynadın.
Geçen hafta burada konuşurken siz, ben de bir yandan biliyorsunuz oyunu aldığımı söylemiştim. Deneme şansım oldu. Oyun şöyle diyeyim. Olmuş yani, kendini oynattırıyor. Benim için o önemli bir kriter. Yani sen boş vakit buldun mu, ya ben şu Crysis'i açayım diyorsan, ya da o X oyun, o zaman o oyuna olmuş dersiz, tabii, deriz. Tabii. O açıdan kesinlikle olmuş oyun.
Bir ama geliyor gibi ama.
Eksikleri var mı diye düşünüyorum. Herkes yani ondan bahsediyordu. Grafik kısmında. Grafik kısmında Crysis'in biraz gerisinde gördüm oyunu.
İlk Crysis.
Evet. Şöyle, biz Crysis'i ilk yüklediğimizde hatırlarsınız belki. Mart kedisi gibi dallara sürtünüyorduk. Her bir yere çarpıp ışığımızda bir tepki geliyordu. İşte dallar oynuyordu. İşte yapraklar oynuyordu. Bir makinalı tüfeğin başına geçince bütün ormanı buduyabiliyordun.
Evet.
Böyle bir etkileşim varken Crysis 2'deki etkileşim çok daha az.
Yani fizik motoru hafiflemiş.
Biraz hafiflemiş gibi. Çünkü zaten biliyorsun çok yağ gibi akıyor oyun. Eski bir ekran kartında bile. Mekan ufak. Sokaklarda geçiyor. Bu da bir avantaj. Çünkü biliyorsun ekran kartları görmediği kısmı render etmiyor.
Binalar kapatıyor.
Evet, binalar kapatıyor. Artı işte en önemli eksik tabii ki Crysis'e göre. Ormanda çok detay varken şehirde fazla bir detay yok.
Evet.
Ve dallar budaklar hep dokuyla yapılmış. Yani 3 boyutlu orada bir model yok. Hmm. Onun dışında ama bütün çaba modellerin kendisine vermiş oyun içindeki. Suit, armor, şu her şey çok güzel. Silahların modellemeleri çok güzel. Efektleri çok güzel. Yani DirectX 9'u sonuna kadar kullanmışlar. Bu çok belli oluyor yani.
DirectX kaçı?
9'u.
Bitirdin mi?
Bitirmedim oyunu hala. Henüz çünkü baktım çok az oluyor. Ama bir oturdun mu? Yani bir saat bir oturtuyor insanın başına.
Yani şey sormak istiyordum. Hani kaç saatte bitiyor acaba?
Valla o işi biz oyuncu olmadığımız için bizden ne şey yapsak yalan
olur. Tabii şimdi hani kurt oyuncular tık tık tık tık tık
ama diye gider. Ama 7 saatte bitiren birisi vardı geçen.
Öyle kaldı.
Kaç saatte?
7. Şey çok kısa değil yani.
İyi.
O söyleyebilirim.
Çünkü güncel oyunların single player kısmı çok kısa. Hı-hı. Hani bir Call of Duty Modern Warfare 2 4 saatte mi 5 saatte mi bitiyor yani ve o kadar para veriyorsun, aa ne oldu diyorsun.
Oyunun işte yapay zekasında var, biraz yama isteyen bir kısımları var. Bazen rakip diyorum, düşman askerleri çok fazla takılıyorlar sağda solda. Ya da işte ragdoll efektleri birden takılıyor. Adamı bir vurmuşun yere düşemiyor bir türlü. Bir yerlerde sıkışıp kalıyor. O tarz bazı problemleri var ama onun dışında çok problemli bir oyun gibi gelmedi. Sadece senaryosunda biraz hafiflik var.
Senaryo biraz... ki hani ben sana onu soracaktım. Senaryoda işte ünlü bir bilim kurgu yazarının imzası var ama
yani
olmamış.
Bence olmamış. Yani Half-Life'ın çok fazla benziyor. Onu söyleyeyim. Yani oynayan herkes abi Half-Life gibi olmuş der. Konseptte sorunu yok. Yani uzaylıların işgali konsepti yeni bir şey değil tabii ki ama uygulamada da Half-Life'a çok fazla benzetmişler. Biraz daha fark koyulabilirmiş. Muhtemelen oyun yazarı da bunu okumamış.
Ben şöyle bir senaryosunu eleştiri okudum. Sen buna katılıyor musun? Ben daha oynamadım. Oynanırken sizlere seyrettim. Diyor ki hani oyun ilk başta oyunu öğretir ya oyunlar.
Evet.
Hani mouse'u yukarı kalınca hani böyle elinden tutar.
Evet.
Bir saat neredeyse elinden tutuyor oyuncunun diyordu eleştiren kişi.
O da biraz abartmış gerçi
yani
ama.
Yani bu eğitim kısmının acayip uzun sürdüğünü anlatıyordu.
Valla ben bodos ama girdim oyuna. Öyle bir hisse kapamadım onu söyleyeyim. Fakat şu var, oyun kolay. Yani hiçbir eğitim olmasa bile ama sanki hep böyle bir senin kazanmana yönelik her şey yapılmış.
Anladım.
Her yerde işte şeyler, cephane bol, o bol, bu bol. Herkesi bir headshot'la öldürebiliyorsun hemen hemen. Dolayısıyla çok zor bir oyun değil zaten.
Evet. Ama diyorsun ki verdiğin paraya pişman değilim diyorsun.
Kesinlikle,
evet. Önemli olan da bu değil mi zaten?
Şimdi işte orada bir DirectX 11 meselesi var PC tarafında beklenen. Olacak mı, olmayacak mı hala konuşuluyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla oyuna DirectX 11 gelse bile grafiklerde böyle bir yeni baştan yaratma gibi bir şey olmayacak. Yani.
Tabii kesinlikle. Murat, ben geçen sefer konuştuğumuzda söylemiştim. DirectX 11 ile oyunun yapılması lazım ki o tessellation'dan falan olsun. Bir o konuda bu hafta boyunca hep dedikodular oldu. Şimdi ilk önce Crytek içinden bir çalışanın Twitter'daki mesajını kaynak göstererek işte DirectX 11'li yama geliyor diye haberler çıktı. Daha sonra yine Crytek tarafından hani yama gelmiyor hem de hani pek kolay kolay gelmeyecek gibi bir açıklama geldi. Bilmiyorum ne olacak. Bir yandan da başka bir site, bir yabancı site, Nvidia'nın Enzon sitesinde DirectX 11 oyunları arasında Crysis 2 geçiyor. İşte DirectX 11'in gücünü sergileyen oyunlar falan gibi bir şey var, ifadeler var. O sitede bayağı bir hani suçlamalarda bulunmuş, hani kandırıyorlar insanları falan diye.
Açık söyleyeyim, oyunun şu an DirectX 11'e ihtiyacı yok. Zaten yani olduğu halde gayet iyi, rahat çalışıyor, eğlendiriyor. Yani bütün olması gereken her şey çok böyle dozunda ayarlanmış.
Türkçesi full Türkçe.
Türkçesini oynadın.
Sen yabancı oynadın ama Emirhan Türkçesini oynuyor. Her şey Türkçe. Bakalım. Benchmark var mı?
Benchmark valla Emirhan uğraşıyordu hala. Bilmiyorum becerebilir mi? Çünkü kesin ilk şeyde yapılamıyordu.
Hala uğraşıyor.
Onun şeyi çıkar. Tuğlu çıkar.
Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Benchmark için hala Crysis'i kullanacağız yani. O çok bariz. Çünkü oyun çok rahat çalışıyor zaten.
Bakalım. DirectX 11 gelmedikten sonra Crysis 2'nin bizim için
anlamı yok. Tabii.
Anlamı yok.
Oyun gündemimizi bitirdik. Son bir iki maddemiz, bir maddemiz kaldı diyelim. 31 Mart Dünya Backup Günü. Dünya yedekleme günü.
Böyle bir gün varmış. Hani aslında güzel fikir. Çünkü insanlar hiç olmazsa yılda bir kere backup alsın diye. O bile bir şeydir.
Evet.
Yılda bir kere backup alsın diye 31 Mart Dünya Backup Günü ilan edilmiş. Fakat bundan da geç haberimiz oldu. Bu da hani gerçekleştikten sonra haberimiz oldu. Ama bir daha sefere ben ajandama yazdım. Bunu önceden haber vereceğim okuyuculara. Teknoseyir'de de hatırlatırız. Bence kesinlikle iyi fikir. Çünkü güzel insanlar fikir. Hiç olmazsa yılda bir kere olsun backup alsınlar. Amerika'da buna benzer başka bir gün daha var. Şimdi hangi gün hatırlamıyorum. 1 Nisan mıydı neydi? Şu tavandaki duman dedektörleri var ya. Yangıncı. Onun pillerinin değiştirilmesi gerekiyor. İşte bir yine böyle bir yılın bir gününü şey yapmışlar, belirlemişler. Her gün, her yıl herkes o pilleri değiştiriyor.
Yani sonuçta faydalı bir şey olmuş.
Hatırlatmak için.
Şimdi veri kaybı çok enteresan bir şey. Veri kaybı yaşamayan kişi yedeklemenin ne kadar önemli olduğunu mümkün değil evet. Anlasın.
Tokaçın halinden anlamaz mı? Yok,
kesinlikle
şey, düşen anlıyor şeyden.
Şeyde de öyle mesela, derler ki trafik kazası yapmadan trafik kazasının ne kadar ciddi bir şey olduğunu bilemezsin. Gerçek şoför olmazsın derler. Yani bu da öyle biraz. Yedekleme gerçekten başınıza gelirse, umarım kimsenin gelmez yani ama gelecektir bir şanssız kişinin, çok ciddi sıkıntılar yaratacak. Yıllardır biriktirdiğiniz o albümler.
En önemli şey fotoğraflar.
Fotoğraf.
Hani yıllarca çekmişsin. Videolar. Çocuğunuzu çekmişsiniz. Ya harici diskler çok ucuzladı. Ya 2,5 inç harici diskler, adaptör falan da gerektirmiyor. Ya
190 liraya çok işte 320 GB civarında.
Daha ucuz. Evet. Alsınlar bir tane, koysunlar çekmeceye, yani yedeklerini alıp öyle hani gün gelip de diskleri göçtüğünde o çekmecede yedeğinin olması onları öyle mutlu edecek ki. Evet. Yani o rahatlık içinde 50 lirayla ne 100 lirayla ölçülür. Çok pahalı çözümlere gerek yok. Bir 2,5 inç disk alın external. Dahili diske sakın backup almayın.
Evet.
External bir disk alın. Tamam, yılda bir kere olsun backuplayın. Hayatı çok mutlu olacaksınız. Göreceksiniz.
Kesinlikle katılıyorum. 31 Mart 2011 tarihine hediye olarak gelen bir TTNet servisini Murat dün akşam benim yanımda inceledi.
Aslında o da yedeklemeyi az çok
bağlantılı.
Bağlantılı.
TTNet'in net disk hizmeti.
Evet, TTNet deyince tabii bayağı bir fırtınalar kopuyor bizim yorumlarda da. Dolayısıyla ne yapsalar göze batıyor. Orada da yeri gelmişken söyleyeyim, bizim Play Store yayınımız vardı bunda.
Evet.
Yorumlarımız vardı. TTNet'ten cevap geldi. Biz Play Store lansmanında Play Store'un bütün özelliklerini tanıtmadık, hatta öyle çıkarmadık diye bir cevap geldi. Göreceğiz bakalım zaman içinde ne özellikler çıkacak altından. Ama tabii ya şey diyorlar onlar, Steam'e rakip olmadık, öyle bir iddiamız yoktu lansmanda falan dediler de. Orada şöyle bir şey var, sen oyun satıyorsan oyun satan her platforma otomatikman rakipsin zaten sonuçta.
Öyle.
Öyle ama şimdi şunu da diyorlarsa hani çok da diyecek bir şey yok. Biz sadece indirilmesini sağlayacağız oyunların.
Dağıtım platformuyuz.
Evet.
Orada zaten bizim, Murat sözünü kestim. Bizim hani öfkemiz o. Biz Steam'e rakip misiniz? Evet, bizim bu sözeydi öfkemiz. Yoksa hani
aslında sorun şu, TTNet çok büyük bir firma. Bizim derdimiz yok. Yani büyük bir proje görüyorsun. Altından bir bakıyorsun oyun satış sitesi çıkıyor. Herkesin yaptığı bir şey. Ekstra bir şey koymuyorlar.
Oyun tabii, satış sitesinde böyle oyun sitesi çıkıyor. Evet. Yani. Sonuçta sorun orada yani. Xbox 360 bölümü var. Xbox 360 yani. Oyununu nasıl satacaklar? Ya da PSP'yi nasıl satacaklar? Hani şey... hadi kendi bakalım.
Tezatlar var.
Ya biz tabii şunu da söyleyelim. Tekrar Murat, tekrar sözünü kesiyorum. Affet beni. Ya biz tabii TeknoSeyir'de çok açık konuşuyoruz. Hani şey kaygılar, bazı ticari kaygılar gütmeden, kim alınır, kim dağılır de düşünmeden, ne düşünüyorsak, neyi doğru biliyorsak onu konuşuyoruz. Ama cevap hakkı var herkesin. Bu fırsat siteleri konusunda da çünkü bazı şeyler oldu. Herkesin cevap hakkı var. Bize ulaşsınlar. Biz tabii onları ki. Da dinleriz. Hatta onları biz dinleriz. Hatta
program yapıp
dinleyicilerimize dinletiriz, iletiriz. Tabii ki. Bize ulaşsınlar. Açığız, kapımız açık.
Evet. Şimdi TTNET'in yeni hizmeti NetDisk uygulaması. NetDisk. Bu da yeni bir şey değil aslında. Nedir? Cloud Computing'in getirdiği hizmetlerden bir tanesi. Veri depolama, evet. Ama internet üzerinde.
Birçok kullanıcı mıydı? Dropbox'ın alternatifi diye.
Evet, Dropbox ya da Putayo. Yani ha. Birçok şeyi var.
Asus bile e-storage diye yani, veriyor.
Evet.
1 GB kapasiteyi bedava veriyor. Ama işte...
TTNET abonesi
sen.
Evet. Ya bu zaten TTNET hizmeti yani. ADSL'in olacak. Daha anladım. Kayıt aşamasında bile ADSL numaranı girerek.
Ha, yani tabii. Uydu netçilerin şansı tabii, yok. Tabii
yok, öyle bir şans yok. Ben de kablo net, uydu net kullanıyorum ama bir de yedek ADSL hattım var, onunla girdim.
Onunla girebilirsin.
1 GB kapasiteyi bedava veriyor. 50 GB'ı da ayda 4.99'a veriyor.
Lira.
Evet.
Dolar mı? Lira.
Sınırsız da 9.99. Böyle baktığınız zaman fiyatlar uygun. Yurt dışı yani Dropbox'a göre falan, evet. Ama şeyleri de yapmışlar. iPhone uygulamaları falan hepsi var yani. Tamamen tam bir hizmet.
Linux, Windows, Mac ve iPhone uygulaması var.
Var. Burada işte biraz şeye eleştiri var. Bedava olan 2 GB, 1 GB az bulundu. Çünkü işte rakipler 2 GB sunabiliyorlar. Bir ikincisi, biz dün işte login olmaya çalıştık. Ben hesabımı girdim. Bir türlü şifre olayını halledemedik. Bütün gece bununla uğraştım. Yani bir hata veriyor. Hatada şifreyle ilgili bir şey yok. Sadece hata oldu. Tekrar deneyin.
Of.
Bu şifreyle
epey uğraştım yani, çok 45 dakika yakın uğraştım.
Şifremi dedim herhalde yanlış yazdım, yanlış hatırlıyorum. Bir daha şifreyi isteyeyim dedim geri kayıptan. Bu sefer de proxy hataları çıkmaya başladı. Şifremi geri alamadım. Baktım gece çözülmüyor. Sabah tekrar girdim. Hala sorun devam ediyor. Ama diğer bir oluşturduğum şifreyle her şeye girebiliyorum. Tek şifre diye bir özelliği var.
Ha, bir de TTNET aslında onu bir iki hafta içinde şey yaptı. Tek şifre.
Tek şifre. Evet. Yani tek şifreyle bütün TTNET hizmetlerine giriyorsun.
Bütün sistemlere tek
şifre. İşte o tek şifreyi oluşturuyordum ben.
Ama olmadı.
Evet. Bütün her şeyde çalıştı. Bir tek NetDisk'te çalışmadı. En sonunda şifremi tekrar değiştirerek bir daha denedim. Başka bir şifre yazdım. Girdi. Yani böyle bir şey olursa, kullanıcılar yaşarsa başka şifre denesinler. Ama tabii bu hoş olmamıştı yani ilk deneyim için.
Murat, sana şöyle bir şey diyeceğim. Bu programdan bahsetmiyor olsaydık sen bu hatalara tahammül edip kullanır mıydın?
Tabii ki geçmeyecektim.
Yani. Ya açık söyleyeyim. Şimdi ben Dropbox kullanıyorum. 2 GB'lık temel paketi var. Bu hizmetle ilgili Murat'ın o sorunlarını yaşadıktan sonra yani mümkün değil insanı kullanması gelsin. İkinci konu, ben TTNET'in bu şifre olayıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir kullanıcıyım. Wi-Fi hizmeti var mesela. Gidip orada bir hesabına gireceğim. TTNET aylardır çözemedi bu problemi. Kaldı ki burada Murat'ın yaşadığı kullanıcı problemi birçok kullanıcı tarafından yaşanacaktır. İkinci konu, benim rahatsız oldum. Sınırsız paket. Yani bu basit hosting hizmeti sunan siteler gibi. Sınırsız trafik. Sınırsız kapasite. Yani. Öyle bir şey olmuş. Yani bu hani altına yıldız işareti koyup işte 120 GB'lık kapasite var. 120 Murat üzerine gelebilir misin şunun?
Sınırsız ama sınırlı.
150 GB'lık alan var. Ondan sonra her gün maksimum 500 MB ekleyebilirsiniz.
Ülkemizin şeyi bir süredir şimdi, yaşadığı bir realite. Sınırsız ama sınırlı.
Sorun şu. Yine TTNET bir iş yapıyor. Yine başkalarının yaptığı bir işi. Başkalarının iyi yaptığı işi yine onlardan daha az hizmet vererek yapıyorlar.
Yani.
Yani başka yani rakiplerden farkı ne sunuyorsun? Burada gördüğümüz kadarıyla bir şey yok. Artı şöyle bir sorun var. Bizim upload'umuz 1 MB. Biz bu hizmetlerin kim olursa olsun zaten çok kısıtlı bir şekilde yararlanabiliyoruz. TTNET Türkiye'nin tekeli bu konuda hala. Diğerleri ufacık firmalar TTNET'in yanında. Hiç olmazsa bu konuda belki kullanıcılara buraya upload ederken hızlarını yükseltebilme seçeneği koyabilirlerdi. öyle bir şey şans olsaydı.
Ya öyle bir şey Murat teknik olarak mümkün değil. Yani
bilmiyorum.
Mümkün değil. Yazılım tarafından bir şey yaptığın zaman onu hattını değiştirecek bir şey yapamazsın.
Ben imkansızlıklara inanmıyorum açık söyleyeyim. Her şeyin bir çaresi vardır.
Ama bu teknik olarak imkansız.
Bilmiyorum. Vallahi ben kesin konuşmam ama sonuçta ortaya yine çok fazla yararlanamayacağımız bir hisse çıktı. Çünkü 1 megabit uploadla gerçekten olmuyor. Yani. Bütün internet iptal oluyor. Yani bunu upload ederken başka hiçbir şey yapamıyorsun.
Sistem
yavaşlıyor. Site gezemiyorsun. Evet çok yavaşlıyor.
Peki Murat bunda ben daha kullanmadım. Hani Dropbox'ı niye sevilir? Çünkü biliyorsun Dropbox sisteme entegre olur. Hı-hı. Hani Windows'un diskleri evet. arasında bir disk gibi gözükür. Bunda da öyle mi sistem? Vallahi yoksa web tabanlı mı?
Programı bir türlü girebilseydim programdan önce deneyebilecektim. Ancak şimdi şifremi oluşturabildim.
Ama orada bak bir sitesinde TTNet Bulutu diye bir logo var. Galiba TTNet başka...
Bulutu zaten şeyin adı. Sitenin adı. Linkin adı.
Acaba hani başka bulut hizmetleri mi gelecek?
Yok. Yani ben şunu gözlemliyorum. TTNet bir teknoloji firması olma eğiliminde işte bu hizmeti
Play Store var. Disk.
Birkaç hizmeti daha var. TV bu vesaire. Fakat bunları yaparken biraz daha özellikli sunsun. Yani bir zahmet. Çünkü ya bunlar tamam mesela Netflix olayı çok basit bir hizmet. Yurt dışında da mesela Dropbox çok güzel bir hizmet veriyor. Türkiye'de de çok popüler olduğunu ki bu işi yapan birisi varsa biliyordur. Bir zahmet ona daha iyi alternatif olacak. Yani ben Dropbox konuşarak beni çekin. Beni evet. almaya kazanmaya evet. çalışın. Ya Murat'ın dediği olay da mesela teknik olarak imkansız. Çünkü yazılım HTTP 80 port üzerinden yapılan herhangi bir veri alışverişinde hiçbir şekilde var olan fiziksel hat kapasitesini değiştirmeye mümkün değil. Yani TTNet burada belki indirme olarak kotadan mahrum.
Genel olarak upload vanasını biraz evet, aşabilir.
Netflix kullanıcılarına özel olarak bütün belki
mümkün, hattını açabilir.
Çünkü yani ne hizmeti olursa olsun 1 megabayt upload olduğu sürece bu işleri biz yani. Verimli kullanamayacağız. Ben film arşivimi nasıl koyacağım buluta? Yani. Mümkün değil.
Şu zaten bu tür hizmetler şey için değil, film arşivi için değil. Ufak
ya tefek şey yapıyoruz. Oraya göre, oraya gidiyor ama sonuçta.
Ama işte Murat orada şu var. ISP'lerin en istemediği şey evde server çalıştırması insanların. Hani kişisel server değil, web server. Hani web sitesinin, dark hardware'ın evden çalışması. Bunu İki şekilde istemiyorlar. Hem para kazanmak, kaybetmek anlamında hem işte yasal şeyler.
Evet.
Yasal karın ağrıları anlamında. Hı hı. İşte upload vanasını her açtığında o şey artıyor. Yani şu anda da evinde hosting yapan bir sürü adam var. Hatta satan var. Evet. İşte o vanayı açtıkça o iş
olmaz yani. O bir alternatif
şu anda upload hızları 5 megabit'e kadar çıkan hizmetler başladı.
Ama şimdi onlar ama kurumsal hizmetler.
Canı yakıyor farası.
Yani
aylık 4 liralık bir hizmet için öyle bir şey açıkçası biraz anlamsız olur. Yani TTNet uygulayabileceği bir şey değil o. Nasıl diyeyim? Bunu güzel kılması için yapabileceği bir iş değil o. Açıkçası, yani orada sorunsuz kullanıcı girişi, daha farklı şey paketleri sınırsız yazmayan, yani yazın 120 GB yazın, 150 GB ne olacağı belli olsun yani. Hani bu tür daha profesyonel gözüken bir yapı olması çekmek için yeterli olabilirdi.
Cloud Computing bu kadar gelişmeye açık bir yer gelişiyor. Evet. Bu bir upload hızları bu korkuya rağmen artmak zorunda kalacak.
Kalacak ama zaten hani daha da derininden istersen Murat 4 GB kotayla ne Cloud Computing olur ne online dijital oyun dağıtımı olur. Hani 9 GB'lık 10 GB'lık Crysis 2'yi 4 GB kotalı insanlara satmaya çalışıyorsun. Hı. Hani dolayısıyla hani bu hizmetler falan elbette güzel. Hani Türkiye'den verilmesi falan ama önce çok derinden çözülmesi gereken sorunlar evet. var. Yani şu kotaların 10 katına katlanması Doğru. lazım. Hiç öyle 4 GB'ı beğenmeyene 6 GB var falan diye reklam yapıyorlar. Şaka gibi yani. Ya iki tane korsanlıkla morsanlıkla alakası yok ya. İki tane Linux dağıtımı download etsek 4 GB'dan 8 GB.
Abi zaten kullandığın programların aylık update'lerini toplasan bayağı bir
etkiler. Yani bir oyuna update geliyor 650 MB. Hani o yüzden kotaların bence 10'la çarpılması lazım. Hadi hiç olmadı 5'le çarpılması lazım. Yani 4 GB kotalı internetin ülkesinde bulutlar bana hani havada bu işleri unut gibi geliyor.
Teknoseyir tarafında neler oldu? Bu hafta yine biz okuyucuları, izleyicileri, takipçilerimizi dinliyoruz. videodan yanlışlıkla çıkınca hiç uyarı vermiyor evet. istediyorlardı. Onu hallettik.
Hatta ben ya olur mu falan diyor, demiştim ama oldu.
Gökhan halletmiş onu sağ olsun.
Sağ olsun. Ama o izleyici ne istese 2 gün sonra oluyor Teknosa'yı yani, çok da ilginç.
Evet, evet. Takip ediyoruz, dinliyoruz.
Evet. Bu her zaman hani cevap veremesek de mesajlar alınıyor, değerlendiriliyor.
Evet. Levent abi biraz önce bahsettiği konuyu tekrar gündeme getirmekte fayda var. Yaptığımız podcastlerde ya da videolarda biraz daha radikal olduğumuzu muhtemelen fark etmişsinizdir. Firma tarafındaysanız ya da son kullanıcıysanız, söylemek istediğiniz şeyler varsa cevap hakkı her zaman var. Her zaman biz video yapmaya, konuk davet etmeye her zaman
mikrofon açıyoruz. Da açık, kamera da açık. Hani nasıl isterlerse.
İsterseniz gelsinler. Skype üzerinden bile podcast yapabiliriz. Hı. Bu konuda kimsenin bir şey olmasın, yani. Şüphesi olmasın.
Yani tek istediğimiz şu, konuşsunlar ama hani kendi kimlikleriyle karşımıza çıkıp desinler ki arkadaşlar ben böyle düşünmüyorum. Şöyle şöyledir.
Ben de fikrimi söylemek istiyorum. Biz de mikrofonu
uzatalım. Yani en basiti sitedeki yorumlar. Hı-hı. Bir yukarısı hani biz dinleyelim de dinlediklerimizi aktaralım. Ya da buyursunlar buraya gelsinler, yüz yüze konuşalım. Hani bunu buraya gelsinler kısmını kolaylaştırmak için de bazı çalışmalarımız var. Hani Özkan o konuları yönetiyor. Bazı sürprizler olacak. Daha sohbeti kolaylaştıran hazırlıklarımız var. Gelsinler ama hani kendileri gelsinler ya. Tutup da hani birisiyle haber yollamasınlar. Evet. Ya da hani başka isimle yorum şeyine yorum yazmasınlar. Yoksa bizim hani söz hakkı kesinlikle her şekilde tanınacak. Yeter ki onlar da bizim bu mert duruşumuza aynı şekilde karşılık göstersin.
Evet. En kısa podcastimiz bu oldu. Yaklaşık 57 dakika.
Gündem kısır.
Gündem bu hafta biraz kısırdı. Önümüzdeki haftaki podcast'te görüşmek üzere diyelim. Bu haftayı da kapatalım. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.